Radyo Tiyatrosu Lucien. Yazan Can Dündar. Seslendirenler Semih Sergen, Tuğba Ünsal, Can Dündar. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
Ya Rabbi, elimi ayağımı bağlayıp beni kime teslim etmişsin? Asıl Abdülhak Hamit hangisi? Güzel gündüz saatlerinin ideal arkadaşı mı? Yoksa her gece uyanan bu zincirinden boşanmış canavar mı? Güzel gündüz saatlerinin eşi bulunmaz arkadaşı ancak ertesi sabah dönüyordu. Pişmanlık ve ıstıraptan ibaret olarak. Söyleniyordum. Yaptığı hatayı kendi aleyhine o derece abartırdı ki, ister istemez verdiğim hüküm kâfi derecede ciddi olamazdı. İradesini bozguna uğratan, onu sürükleyen bağımlılığa beraber lanet okuyorduk. Her seferinde bir daha kendisini kaptırmayacağına yemin ediyor ve ondan sonra her şey yolunda gidiyordu. Ama akşama kadar. Gecenin ilk saatleri, içinde arzu şeytanın sinsi sinsi pusu kurduğu tuzağın ağını yeniden gererdi. Abdülhak Hamit hakikaten mücadele mi ediyordu? Yoksa sadece kendini ve etrafındakileri aldatıyor muydu? Doğrusu bilmiyorum. Yalnız şunu iyice biliyorum ki, kaç kere nefsiyle mücadeleye giriştiğine ve sonunda mağlup çıktığına korka korka şahit olmuştum. Eğer Abdülhak Hamit'i o zamanlar, sonradan sevdiğim gibi, sırf kendisi için sevmiş olsaydım, her türlü akıl ve muhakeme dışında, nihayet hakikaten sevilenlerin sevilişi gibi, sanıyorum ki düşmanımı çabucak tepelerdim. Aşkta ne kudretler gizlidir. Fakat uzak çağlarda, onu kendim için bencilce sevmekten başka bir şey yapamıyordum. Ben olduğu haliyle, ona değil, ondan etrafa taşan, sızan, yayılan, dağılan ahenge ve güzelliğe tutkundum. Benim yegane yardımcım ve silahım onlar oldu. Onlara, yalnız onlara sığındım. Yalnız onlar için, onlar namına mücadele ettim. Didindim. Bana yalnız onlar ilham verdi. Sade onlar bana destek oldu. Evet, düşmanı yenmek için yardıma çağırdığım, içinde boğulmaya, kaybolmaya mahkum gibi göründüğü girdaptan, Abdülhak Hamid'i çekip kurtarmak için, yorulmadan, güvendiğim, yardım dilediğim, ellerimi uzattığım, yalnız ahenk ve güzellikti. Gençlik işte. Ya Abdülhak Hamid? Şaşmıştım ona. Yıldırımlarını savurduktan sonra, Zeus gibi sükunetle, Olimpos'un zirvelerinde kanat çırpıyordu. Yanıyor, tutuşuyordum. Beni kamçı altında şahlanan bir genç hayvan gibi, hareketten son derece bunalır gördükçe, o daha sakinleşiyor ve "Sakin ol, sakin ol," diyordu. "Neye böyle çarpınıp çırpınıyorsun? Her şey geçer, her şey şu veya bu şekilde yoluna konur. Ümidini kaybedenler fena askerlerdir. Sabret, bekle." Bekliyordum. Fakat gençlikte fazlaca beklenemez. Yeterli zaman yok sanılır. Gerçi birlikte kendimizi bıraktığımız ilk mücadelemizde, hakikat en karanlık köşeleri aydınlatıncaya kadar yıllarca bekledim.
Aralık 1912, Londra. Londra'da Savoy Oteli'nde buluştular. Abdülhak Hamit, Tevfik Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Salih Paşa ve Osman Nizami Paşa. Tevfik Paşa, Londra'da Hamit'in hep oturmak istediği koltukta oturuyordu. Yani İngiltere'deki Türk Büyükelçisi'ydi. Diğerleri Balkan Harbi müzakerelerine gelmişti. Buluştuklarının ertesi sabahı St. James Kongre Salonu'nda sancılı bir diplomasi maratonuna girişeceklerdi. Sıkıntılıydılar. Osmanlı, Bulgarlara, Yunanlara, Sırplara, Karadağlılara karşı verdiği savaşın her cephesinde yenilmiş, asker, silah, itibar ve toprak kaybetmiş, İttihatçıların ana vatanı Makedonya elden gitmişti. Bulgarlar Çatalca'ya dayanmıştı. Yunan donanması Bozcaada'da Çanakkale Boğazı'nın Ege çıkışını kapatmıştı. Balkan muhacirleri, Türkler, Pomaklar, Arnavutlar doğdukları toprakları terk ederek akın akın Anadolu'ya göçüyordu. Babı Ali panikteydi. İşte bu havada harbi bitirecek anlaşma için Balkanlılarla müzakereye İngiliz başkentine gelmişlerdi. O gün hepsi de yaklaşan facianın farkındaydı. Zafer sarhoşu Balkanlılar Ege adalarının hepsini ve Edirne dahil bütün Rumeli'yi isteyecekti. Bu kesindi. Koca Osmanlı eski başşehrini müzakere mi edecek diye hayretle sordu Hamit. Yeniden harbi göze alır Edirne'yi vermeyiz dedi paşalar. Belki Makedonya'ya muhtariyet verilir ama Edirne ancak kanla terk edilirdi. Hamit otel çıkışında bu devirde Londra'da sefir olmadığına şükretti. Uğursuz barış dediği Balkan barışı imparatorluğun kaderini belirleyecekti. Lakin ondan evvel kendi kaderini belirleyen bir haber geldi İstanbul'dan. 2 ay evvel sadrazamlığa getirilen Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa, Gabriel Noradunkyan'ı Hariciye Nazırı yapmıştı. O da bir irade çıkarıp Hamid'i Belçika elçiliğinden azletmişti. Şair, 1908'de gönderildiği sefaretten 4 sene sonra alınıyordu. Bu, Belçika'da temsil ettiği imparatorlukla birlikte kendisinin de mağlubiyetiydi. En yakınlarından sonra zaten aylardır maaş alamadığı işini de kaybetmiş, Londra sefirliği beklerken Brüksel sefirliğinden de olmuştu. Elinde kuru bir ayan azalığı vaadi vardı. O günlerde kardeşi Mihrünnüsa Hanım'a vücutça hamdolsun iyiyim fakat maneviyat ciheti berbat diye yazdı. Zaten pek az uğradığı sefaretten alınması beklemediği şey değildi. Ama acaba şimdi azledilmesinin sebebi yeni nazırın kendisinden hoşlanmaması mıydı, yoksa neşredilmeye başlayan eserlerinin, mesela Garam'ın ateşlediği tepkiler mi? Garam, çeyrek asıl evvel kaleme aldığı bir manzum eserdi. Güya deliler arasında geçen yarı felsefi, yarı alaycı sohbetleri kağıda dökmüştü. Lakin o dönem kendisinin de cinnet geçirdiği söylentisi kulaktan kulağa yayılmış, hatta Midilli sürgünündeki Namık Kemal'in kulağına ulaşmıştı. Namık Kemal, "Biçare Hamit, eğer cünun getirdiği doğruysa ömrüm oldukça acırım." diye yazmıştı dostu Recaizade Mahmut Ekrem'e. Doğru sayılabilirdi. Hamit o dönem, yani 1870'lerin sonlarında yine yazdıklarından ötürü görevine son verildiğinde, açıkta ve parasız kalmış, ruhi bunalım geçirmişti. Namık Kemal'e de, "Gerçektir, ben bir ara cinnet geçirdim." diye yazmıştı. Garam, bu cinnetin tesiriyle yazılmıştı. Eserde, "İhtiyarımla getirdim ben cünun" diyen kahraman, muhtemelen bizzat kendisiydi. İşte, belki de o ruh sıtmasının etkisiyle kaleme aldığı eserinde Hamit, sosyal meselelere dalıyor, bir delinin postuna bürünüp, vatan çökmekteyken susan, güllerden, bülbüllerden dem vuran şairleri eleştiriyor, softaları, tekkeleri, medreseleri, mabeyincileri tartaklıyor, cariyeliğin kaldırılmasını, fukaranın kollanmasını, taçların kırılmasını istiyordu. Mısraları devrine göre devrime denkti. Aralık 1912, Londra. Devrin bağnaz yel değirmenlerine kılıç çeken bu cüretkâr mısralar, bir delinin dilinden dökülmüş gibi takdim edilse dahi, softaların şimşeklerini çekmekte gecikmemişti. Homurtular iyiden iyiye yükselince Hamit, yine mahir bir manevrayla geri adım atıp, eseri tefrika etmekte olan Şehbal dergisine bir mektup yollamış ve orada konuşan bir deliydi, ben değilim demişti. Garam, ne bendenizin halinin ne de hayalimdeki fikrin tercümesidir. Bıkıp usanarak şuurunu kaybetmiş bir aşkzedenin delice dertleşmesini ve aleme sitemini tasvir eder ki benim hissiyatımla asla ilgisi yoktur. Şimdi yıllar sonra Garam'ın neşredilişi acaba o bağnaz tepkileri yeniden mi ateşliyordu? Hamit, azlediliş nedenini Lucien'e açıklarken onu ürkütecek bu detaylara girmedi. Aldırmaz göründü. Mühim değil, dünyaya kazık kakmaya gelmedim ha. Nam bırakmaya geldimse bıraktım işte. Bir Brüksel'de, bir Londra'da artık serseri takımından olmuştum dedi. Peki neden diye üsteleyen eşine alaylı bir dille cevap verdi. Lüzumundan fazla zendostmuşum. yani çapkınmışım dedi. İstanbul basınının keskin kalemi Ali Kemal, ikdamda Hamid'in görevden alınışını bu çirkin dedikoduya bağlamıştı. Lucien'in hayreti Hamid'in açıklamasıyla dehşete dönüştü. Hamid, muhtemelen zincirden boşandığı gecelerin birinde gittiği gece kulübünde masasına davet ettiği bir kadın yüzünden hakarete uğramıştı. Kavga ettiği kişilere kartvizitini çıkarıp göstermiş, lakin üzerinde Türk elçisi yazılı bu kart yırtılıp suratına fırlatılmıştı. Bab Ali bunu affetmemişti. Tevfik Fikret'in deyişiyle hükümet Hamid'i Brüksel'e sefirlik yapsın diye göndermişti. Rezalet yapsın diye değil. İhtimal yine o zendostluk yüzünden Hariciye'nin kendisini Madrid'e sefir tayin etmek üzere gönderdiği danışma yazısı da cevapsız kalmıştı. Örnekler çoğalınca Lucien endişeli bir merakla sordu. Zendost musunuz gerçekten? Victor Hugo kadar diye cevapladı Hamid. Paris'te birkaç kez kabul gününde onun evine gitmiştim. Her gidişimde etrafı kadınlarla doluydu. Hepsine yiyecek gibi bakardı. Birbirinize benziyormuşsunuz diye dokundurdu Lucien. Hamid, neden olmasın dedi. Kadın eti her zaman lezizdir. Fakat hazmı güç. Kadın düşkünlüğü onu hayatının her devrinde hem saadete hem felakete sürüklemişti. İşte şimdi de Zendost Türk elçisinin yırtılan kartı Belçika'daki hayatını da yırtıp atmıştı. Hamid zaten kerhen yürüttüğü diplomatlığını noktalayacak ve emekli olduğu haberlerinin yayıldığı İstanbul'a dönecekti. Lucien'e bakılırsa aslında bu nedenle bayram ediyordu.
Yola çıkışların karışıklığından, tedirginliğinden hem nefret eder hem de buna bayılırdı. Gitmek ona göre başka yerde olmak demekti. Bu başka yer ister evvelkinden iyi, ister daha beter olsun, önemi yoktu. Başka olsun da mühim olan yenilikti. Evvelce görülmemiş şeylere açılmış kapı, harikalı yarın. Onun gayet hoş ve derin bir surette söylediği gibi. Var olmadığı ve olamayacağı için büyük bir cazibe taşıyan yarın, ebedi bakirliğini alameti olan hadise.
Aralık 1912, Brüksel. Lucien, ömrü boyunca sürecek hicretin ilk etabının hazırlığına koyuldu. İlkin kitaplar toplandı. Ardından bir duvarı baştan aşağı kaplayan memleket manzaraları, gravürler, portreler kaldırıldı. Hamid, tutkuyla sevdiği o duvara Ağlama Duvarı adını takmıştı. Bu duvar, onun sıla hasretinin kitabesiydi ki gittiği her yere beraberinde gelirdi. Lucien eşyaları sarıp sarmalarken adeta Hamid'in kendinden önceki hayatını da elden geçiriyor, atmaya kıyamadıklarından ya da kolayca çöpe attıklarından o anki hissiyatına dair sonuçlar çıkarmaya çabalıyordu. Bir çekmeceyi boşaltırken bir avuç toprakla birkaç solmuş çiçek buldu. Çiçekler Beyrut'tandı. Topraksa Makber şiirine ilham veren kadının kabrinden. Lucien bu kutsal hatıraları hürmetle kutuya yerleştirirken, şiire konu olan vefatın hikayesini sordu. Hani tanıştığımız gün sana bir kızdan bahsetmiştim, evleneceğimi duyunca karalar giyinen. İşte bu toprak onun kabrinden, dedi Hamid. Evlendiklerinde Fatma Hanım 13 yaşındaydı. 13 sene evli kalmışlardı. Ölümü ilk kez onun çehresinde bu kadar yakından görmüştü. O kadar etkilenmişti ki, eşi ölmeden 2 yıl evvel hasta düştüğünde ona bir İbrar mersiyesini yazmıştı. Cennetse de neşesiz melekler, san her biri ol periyi bekler. Böyle diyen beyti, hasta yatağında Fatma Hanım'a okutmuş, ölmemiş ölünün gözünden akan yaşlara şahit olmuştu. Lucien duyduklarına inanamıyordu. Nasıl olur da bir insanın ardından yazılacak mersiye, ona sağlığında okunabilirdi. Bir acı nasıl yaşanmadan kaleme alınabilirdi? O da bir şey mi diye gülümsedi Hamid. Ben Makber'le Hacle'yi aynı zamanda, aynı odada, aynı masanın iki başında yazdım. Biri matemin şiiridir, öteki neşenin. Çelişkiyi mahcup olunacak bir zaaf gibi değil, iftihar edilecek bir ganimet gibi taşıyordu ruhunda. aynı masanın iki ucunda bir hüznün bir neşenin mürekkebine dalıp çıkan kalemi bu ikisinin yoğrulduğu ruhunun mahsulüydü. Ama Makber'in ondaki yeri farklıydı. Eşinin yüzünde ecelin nefesini kokladığı ve Makber'i kaleme aldığı günden sonra Hamid'in sadece hayatı değil, edebiyatı da ikiye bölünmüştü. O güne dek dünyevi ilhamlarla şiirler, piyesler yazarken başına gelen facianın ardından büyük muammanın peşine düşüp uhrevi dünyanın kapılarını çalmış, yazıları gibi karakterleri de ruhanileşmişti. O günden sonra mısralarındaki neşe solacak, eserlerin kahramanları bıkıp usanmadan ebedi sessizliğe dair cevapsız sorular soracak ve zevke düşkünlüğüyle meşhur Hamide, biraz da haksız yere ölümün şairi sıfatı yakıştırılacaktı. O gün Lucien'e, o afetten önce kazılmamış bir makbere kitabe yazar gibi yazmaya başladığı, afet sonrası gözyaşları içinde tamamladığı ve benzerini de bir daha yazamadığı efsanevi şiirinin hangi şartlarda kaleme alındığını anlattı.
1885 Bombay. Refikam Fatma Hanım tayin olduğum Bombay'da hastalandı. Odasının ortasındaki yazı masasının başında bütün pencereler açık olduğu halde oturmuş, İstanbul'a mektup yazmakla meşgulken sol omzuna bir ağrı girmişti. Zavallı Fatma'm gülerek, acaba yanlış bir şey yazıyorum da onu tasih için mi bu ağrı geldi demişti. 1885 Şubat'ında bir pazar günü akşamüstü, eşimle birlikte her zamanki gibi arabayla gezmeye gitmiştik. Eve döndüğümüzde sofraya oturur oturmaz, daha bir lokma yemeden Refikan bayıldı. Hemen yatağına götürdük, kim bilir ne olmuştu. Ertesi günü hekimlerden haber aldık, verem 3. dereceye girmişti. Biraderim Nasuhi Bey, o zaman Beyrut mutasarrıfı bulunuyordu. Oraya mı gidelim, yoksa bir kere de Avusturya hekimlerini tecrübe etmek üzere hastayı Viyana'ya mı götürelim? Telgrafla nezaretten müsaade istedim, cevabı beklemeden yola çıktık. Beyrut'a giderken vapurda geçirdiğimiz 20 gün zarfında hasta ölüme yaklaştıkça gülüyor ve her gün daha ziyade güzelleşiyordu. Sabahları kamaradan bir hastane sandalyesiyle güverteye çıkarılıyor, benimle, çocuklarla eğleniyor, hepimize ümitler veriyordu. Fakat vapurdaki hekim, hastanız yolda vefat edeceğinden cenaze denize atılacaktır, diyordu. Refikan bunu hissetmiş, yahut işitmiş miydi? Kaldım mı demişti yolda bir gün Hind'in bu uzak denizinde. Böyle bir şey olursa denize atılmamasını hekimden çok rica etmiş ve zor da olsa olumlu bir vaat almıştım. Bahr-ı Ahmer'de, yani Kızıldeniz'de 2 gün fırtına geçirdik. Süveyş'i sükunetle geçtik. Port Said'de vapur değiştirmek, oradan Beyrut'a gidecek olan vapura binmek lazım geliyordu. O vapurun tabibi hastayı almak istemedi. Onu da güçlükle ikna ettik. Refikamsa Port Said'e gelir gelmez kendisinde bir sıhhat ve iştah hissetmiş, bir güvercin yemek istemişti. Gece vapur Beyrut'a doğru hareket etti. Beyrut'a varınca bizi yengem Feride hanımefendi karşıladı. Hastayı bir odaya yerleştirdi. Ancak nefes darlığı tekrar gelmiş ve işte o zaman bahtsız Refikam, eğer bu hal geçmezse ben 24 saatten fazla yaşayamam. Yarın siz de kurtulur ve artık bahtiyar olursunuz demişti. Bu sesi hala duymaktayım. 38 senelik bir sestir. Beyrut'ta çağırdığımız doktorlar topluca ümit kestiler. Konyak ve şampanya verdiler. Refikam gülerek, Allah'ın huzuruna sarhoş olarak mı gidilecek diyordu. Ömrümün en siyah gecesi geçiyordu. Ertesi gün, Zavallı kadını alelacele toprağa, beni de kendinden geçmiş bir halde dağa götürdüler. İşte o kadar. 40 gün sanki ona yakın ve onunla aynı halde olmak için yer katında bir odada Makber'i yazmaya başladım. Manen intihar etmiştim. Eyvah! Ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahzar kaldı. Şimdi buradaydı, gitti elden. Gitti ebede, gelip ezelden. Ben gittim, o haksar kaldı. Bir gürşede tarmar kaldı. Bak ki o en iyisi dilden, eyvah! Beyrut'ta bir mezar kaldı. Yarimdi o, yoktu bir rakibi. Olmuş idi ruhumun tabibi. Şimdi ise elinde yok ilacım. Lakin onadır hep ihtiyacım. Bir gün dedi ıstırap içinde, ben ölmeye gelmişim bu Hind'e. Ölmek dedi, kahkahayla güldüm. Duydum ki fakat içimden öldüm. Ettik biz o anda Nîm zinde, nefretle veda Hindüsinde. Kaldım mı demişti yolda bir gün Hind'in bu uzak denizinde. Ölmek ona hiç yakışmıyor hiç. Gönlüm bu söze alışmıyor hiç. Haksız görünüşlü bir hakikat. Müthiş bir cinayeti tabiat. Aklım bu işe çalışmıyor hiç. Allah'sa bana karışmıyor hiç. Sabretmek imiş bu derde çare. Çarem de benim savuşmuyor hiç. Keep the frequency clear.
Devamı pazartesi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.